İspanyos Kayası, Amin Malov. Yapı Kredi Yayınları, 8. Baskı, Ocak 1998, İstanbul. Türkçe'ye çeviren Esin Talu Çelikkan. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Feyza Keli. Amin Malov'dan 1993'te yayınladığımız ilk romanı, Afrikalı Leo ve Semerkant'tan sonra yine bir doğu öyküsü. Mehmet Ali Paşalı yılların Mısır'ı. Güzelliğini çarmıh gibi taşıyan bir kadın, Lamia. Lamia'nın gölgesine sığındığı bir şey, Francis. Yasak aşk meyvesi bir oğul, Tanyos. Başka bir kadın, Esma. Bir serüven ve sadakat romanı. Yazara ünlü Goncourt ödülünü getiren kitap ilk kez dilimizde. Amin Malov 1949'da Lübnan'da doğdu. Ekonomi ve toplum bilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı. 1976'dan beri Paris'te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan Malov, bugün vaktinin çoğunu kitaplarını yazmaya ayırmaktadır. Yapıtlarında çok iyi bildiği Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerinin söylencelerini başarıyla işleyen Malov, ilk kitabı 1983 Arapların Gözüyle Haçlılar ile tanındı ve bu kitabın çevrildiği dillerde de büyük bir başarı kazandı. 1986'da yayımlanan ve aynı yıl Fransız-Arap Dostluk Ödülünü kazanan ikinci kitabı, Afrikalı Leo ise bugün bir klasik kabul edilmektedir. Malov'un 1988'de yayımlanan ikinci romanı Semerkant'ta coşkuyla karşılandı ve pek çok dile çevrildi. Malov'un sonraki kitapları yine romandı. 1991 Işık Bahçeleri ve 1992 Beatrice'den sonra Birinci Yüzyıl. Amin Malov 1993'te yayımlanan romanı Tanyos Kayası ile Goncourt ödülünü kazandı. Son romanı Doğunun Limanları ise 1996'da yayımlandı. Amin Malov'un 4 romanı yayın evimizce Türkçe'ye kazandırılmıştır. Afrikalı Leo 1993, Semerkant 1993, Tanyos Kayası 1995 ve Doğunun Limanları 1996. Esin Talu Çelikkan 1931'de Varşova'da doğdu. Notre Dame Nasyon Lisesi'ni ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. 15 sene Babali'de yazılı basında makale ve köşe yazarlığı yaptı. 20 sene TRT'de çalıştı. Bu görevinin son 10 senesinde Yurt Dışı Yayınlar Daire Başkanlığı'nı yürüttü. Başlıca çevirileri Vaclav Havel'den Görüşme, Kutlama, Çağrı'yı, Victor Hugo'dan 1793'ü, ayrıca Sarah Bernhardt'ın anılarını çevirdi. Yapı Kredi Yayınları'ndaki diğer çevirileri Amin Malov'dan Semerkant, Doğunun Limanları, Philip Solers'den Kadınlar, Osami Dazai'den Batan Güneş, Velibor Çoliç'ten Bosnalılar. Kanatları Kırık Adamın Anısına. Bir ulus bu, onun için dikildi bu aleyhinler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Apalaş Dağları'nın bir bölümü ve bu düş Lübnanları. Uykularımın ve en küçük devinimlerimin geldiği bu bölgeyi hangi iyi kollar, hangi güzel çağ verecek bana? Arthur Rimbaud, Illuminations, çeviren Özdemir İnce. Doğduğum köyde kayaların bir adı vardır. Gemi kayası denileni, sonra ayı kafası denileni, tuzak, duvar ve de ikizler, gül yabani denilenleri vardır. Bir de asker taşı diye anılanı. Birlikler asileri kovalarken bu taşın altında pusuya yatarlarmış. Buradan daha saygın, daha efsanevi bir başka yöre yoktur. Yine de çocukluk günlerimin geçtiği bu yerleri hayal ettiğimde gözümün önüne bir başka kaya gelmektedir. Heybetli bir koltuğa benzeyen, kalçaların oturduğu yer çukurlaşmış ve eskimiş, yüksek bir arkalığı ve iki yanından sarkan kolları olan bir kaya. Bir insan adını taşıyan tek kayadır bu, Tanyos Kayası. Bu taştan tahtı uzun süre gözledim ama yanaşmaya hiçbir zaman cesaret edemedim. Bu tehlikeden korktuğum için değildi. Köyde kayalıklar arasında oynardık ve küçük bir çocukken bile benden büyüklere kayaların en tehlikeli yerlerinden kafa tutardım. Tek silahımız ellerimizle ayaklarımızdı ama çıplak tenimizle kayanın çıplaklığını kavradık mı hiçbir güç buna direnemezdi. Hayır, beni tutan düşme korkusu değildi. Bir inanış, verilen bir sözdü. Bu sözü ölümünden birkaç gün önce dedeme vermiştim. Bütün kayalara evet ama asla buna yanaşma. Diğer çocuklar da tıpkı benim gibi uzak dururlardı. Aynı boş inançlı korku yüzünden. Onlar da terlemiş bıyıkları üzerine parmaklarını koyarak yemin etmişler ve aynı açıklamayı almış olmalıydılar. Kayaya Tanıyoz Kiçk denir. Gelip bu kayanın üzerine oturmuştu. Onu bir daha görmediler. O pek çok yerel öyküye konu olmuştu ve onu her zaman çok merak etmiştim. Bildiğim kadarıyla Tanıyoz, Antonio'nun ya da Antonios'un, Mitanos'un, Thanos'un ya da Thanonus'un bir başka şekliydi. Ama ne diye ucuna şu gülünç Kiçk eklenmişti. Dedem bunu anlatmak istemedi. Bir çocuğa söylenebilecek kadarını söylemeyi yeğledi. Tanıyoruz, Lamia'nın oğluydu. Ondan söz edildiğini duymuşsundur. Bu çok zaman önceydi. Ben bile doğmamıştım. Babam da doğmamıştı. O tarihlerde Mısırlı Paşa Osmanlılara karşı savaşıyordu ve atalarımız bunun çok acısını çekmişlerdi. Özellikle Patriğin ölümünden sonra. Onu tam şurada, köyün girişinde vurdular. İngiliz konsolosunun tüfeğiyle. Dedem bana cevap vermek istemediğinde böyle konuşurdu, kesik kesik cümleler söylerdi. Bir yol tarif eder gibi, sonra bir ikincisini, bir üçüncüsünü ama hiçbirini uzatmazdı. Gerçek hikayeyi öğrenmem için aradan yılların geçmesi gerekti. Lamia adını bildiğime göre ipin esaslı ucunu tutuyorum demekti. Zaten ülkede bu adı hepimiz biliyorduk. 200 yıldan beri tekrarlanan bir nakarattı. Lamia, Lamia, güzelliğini saklama. Günümüzde bile delikanlılar köy meydanında toplandıklarında oradan çarşafa bürünmüş bir kız geçecek olsa Lamia, Lamia diye başlarlardı. Bu açık bir iltifat olurdu ama bazen de acımasız bir alay. Bu delikanlıların çoğu ne Lamia'yı ne de bu sözler ardındaki dramı bilirlerdi. Annelerinden, babalarından veya ninelerinden, dedelerinden duyduklarını tekrarlarlar ve bazen tıpkı onlar gibi ellerini bugün artık oturulmayan bir şatonun yıkıntıları görülen sırtlara doğru sallarlardı. Bu, önümde birkaç kere tekrarlanan hareket yüzünden Lamia'yı o yüksek duvarların ardında güzelliğini saklayan bir prenses olarak hayal ederdim. Zavallı Lamia, onu mutfakta çalışırken ya da yalın ayak, elinde bir testi, başında bir örtüyle görseydim, onu prensese pek benzetemezdim. Hizmetçi de değildi. Bugün artık hakkında daha çok şey biliyorum. Önce her birini ayrı ayrı sorguya çektiğim köyün ihtiyarları sayesinde. 20 yıl önceydi. Bugün biri dışında hepsi öldü. Adı Cebrail. Dedemin bir kuzeni. Bugün 96 yaşında. Onun adını veriyorsam yaşama ayrıcalığına sahip olduğundan değil ama yerel tarihin bir meraklısı olarak onun tanıklığının hepsinden üstün olmasından. Saatlerce karşısında oturur onu seyrederdim. Saçsız ve kırışık başının altında kocaman burun delikleri ve kalın dudakları vardı. Onu bu yakınlarda görmedim. Ama hep o güven verici havası ve bozulmamış hafızası olduğu söyleniyor. Tanıyorsun bir masal kahramanından çok gerçekten yaşamış biri olduğunu Cebrail sayesinde öğrendim. Kanıtları sonra, yıllar sonra ortaya çıktı. Şansım yaver gidip gerçek belgeler elime geçince. Bu belgelerden üçünü sık sık anacağım. İkisi Tanıyorsun'u yakından tanıyanlara ait. Üçüncüsü ise daha yeni. Yazarı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ölen Kıfar Yapdalı keşiş İlyas. Kıfar Yapda henüz söylemediğimi sanıyorum benim köyümün adı. İlyas'ın eseri şu adı taşıyor. Dağ tarihçesi ya da Yüce Tanrı'nın izniyle köyler köyü Kıfıryap'ta yaşamış olan insanların ya da cereyan etmiş olan olayların tarihi. Tuhaf, eşi olmayan şaşırtıcı bir kitap. Özel bir üslup, ateşli bir kalem, gerçek bir yazarın karşısındaymışsınız gibi. Sonra birden gururuna kapılma, günahını işlemişçesine keşiş geriliyor, siniyor, sonra da geçmiş yazarlardan alıntılar yaparak yazılarını şiire döküyor. Çöküş devrinden kalma mısralar, uygun resimler ve soğuk duygularla ağırlaştırılmış olarak. Bunu 1000 sayfalık yapıtı ikinci kez okuduktan sonra anladım. Daha doğrusu tam olarak 987 sayfa giriş kısmından geleneksel "Sanki kitabımı okudun, hoşgörülü ol" mısrasına kadar. Başlangıçta yeşil renkli cildi açtığımda sadece virgülsüz, noktasız, paragrafsız yazı yığını dikkatimi çekti. Bir resmin çerçevesine tıkıştırılması gibi tıkız bir yazı yığınıydı ve şurada, burada bir önceki sayfayı ya da bir sonrakini gösteren bir kelimecik yer alıyordu. İtici görünen bir işi yapmanın duraksaması için de sayfaları çeviriyorken gözlerimin önünden geçen şu satırları anında tercüme edip bir kenara yazdım. 1840 yılının 4 Kasım'ı. Tanyus Kiçkin, esrarlı kayboluşu. Oysa her şeyi vardı. Bir insanın hayatta isteyebileceği her şey. Geçmişi kapatmıştı, gelecekteki yolu açıktı. Köyden isteğiyle ayrılmış olamaz. Adını taşıyan kayanın uğursuzluğundan kimse kuşku duyamaz. O an önümdeki 1000 sayfa gözümde büyümez oldu. Kitaba bambaşka gözlerle bakmaya başladım. Bir rehberdi, bir dosttu sanki ya da belki bir binekti. Yolculuğum başlayabilirdi. Birinci geçiş. Fransızca metinde pasaj olarak kullanılan sözcük sayfa 35'teki yazar notu göz önüne alınarak geçiş diye çevrilmiştir. Lamia'nın günahı. Memleketimin insanlarına ait bu öyküyü yazmak için kutsal kitaplardan ve duadan ayırdığım saatler için Yüce Tanrı beni affetsin, benim mazeretim şudur. Yaratılıştan bu yana geçip giden binlerce yıl olmasaydı, yaşadığımız dakikaların hiçbirini yaşayamazdık ve atalarımızın ardından gelenlerin rastlantıları, vaatleri, kutsal birliktelikleri ya da günahları olmasaydı, kalp atışlarımızdan hiçbiri olmazdı. Kıfıryap Dalı Keşiş İlyas, Dağ Tarihçisinden. 1. O tarihlerde gökyüzü o kadar alçaktı ki kimse boylu boyunca ayağa kalkamazdı. Yine de hayat vardı, istekler vardı ve şenlikler vardı. Bu dünyada asla en iyisi beklenmese de her gün en kötüsünden kurtulma ümidi taşınıyordu. O tarihte bütün köy tek bir derebeyine aitti. Ataları arasında pek çok şeyh olduğu halde bugün bile şeyhin döneminde denildiğinde kastedilen Lamia'nın gölgesine sığındığı şeyhtir. O ülkenin en güçlü kişisi değildi. Doğudaki yayla ile deniz arasında onunkinden büyük onlarca ülke vardı. Sadece Kıfıryap'ta ve çevresindeki birkaç çiftlik onundu. 300 kadar ev hükmü altındaydı ama işte o kadar. Onun ve benzerlerinin üstünde dağ emiri, emirin üzerinde Trablus, Şam, Sayda ya da Akka eyaletlerinin paşaları vardı. Daha da yukarıda, çok daha yukarıda, gökyüzüne yakın yerde İstanbul'daki sultan vardı. Ama benim köyümün insanları o kadar yukarıya bakmıyordu. Her sabah uyanışında hazır bulunmak için tepeye tırmananlar kalabalıktı. Göründüğünde yüzlerce iyi dilek sözleriyle onu selamlarlardı. Alçak sesle, yüksek sesle, adamlarının her birine uygun kakışmalarla. Çoğu onun gibi giyinmişti. Siyah şalvar, beyaz çizgili mintan, toprak rengi takke ve yine herkes onun gibi yukarı kıvrık, pos bıyıklıydı. Şeyhi ayırt eden ne miydi? Sadece başkalarının samur kürkü ya da asası yerine geçen sırma işli, yeşil elma rengindeki her mevsimde giydiği yelekti. Ama bunu giymese de Her ziyaretçi kalabalığın ortasındaki efendiyi elini öpmek için eğilip bükülmeler yüzünden rahatlıkla ayırabilirdi. Bu tören yerine geçip nargilesine sarılana kadar sürerdi. Erkekler daha sonra evlerine döndüklerinde eşlerine "Bu sabah şeyhin elini gördüm" derlerdi. "Şeyhin elini öptüm" demezlerdi. Tabii yaptıkları buydu ama bunu açıkça söylemezlerdi. "Şeyhi gördüm" de demezlerdi. Bu da eşit iki kişi arasındaki bir karşılaşma anlamına geleceğinden iddialı olurdu. Hayır, şeyhin elini gördüm en uygun olanıydı. Başka hiçbir el bu kadar önemli değildi. Tanrının ve sultanın eli evrensel belaları saçardı. Günlük belaları dağıtmak şeyhin eline özgüydü. Ara sıra da mutluluk kırıntılarını. Yöre halkı için kaf sözcüğü hem el hem de şamar anlamına gelirdi. Bunu bir güç simgesi haline sokan nice derebeyi vardı. Halktan uzakta, aralarında konuştuklarında ağızlarından şu sözcükler eksilmezdi. Köylünün ensesinden şamar eksik olmamalı. Bu onları hep korku içinde, omuzları çökük yaşatmak gerek anlamına gelirdi. Şamar, genellikle pranga, kamçı, angaryanın bir başka söyleniş biçimiydi. Uyruğundakilere kötü davrandığı için ceza gören hiçbir derebeyi yoktu. Ara sıra olurdu ama bu da daha üstteki bir beyin bambaşka nedenlerden ötürü adamı yok etmek için kullandığı bahane olurdu. Yüzyıllardır keyfi yönetim hüküm sürüyordu. Bir zamanlar bir adalet çağı yaşanmışsa onu hatırlayan kalmamıştı. Diğerlerinden daha az açgözlü, daha az acımasız bir efendiye sahip olmak bir mutluluktu ve Tanrı'ya sanki daha iyisini bahşedemezmiş gibi bu iyiliği için şükredilirdi. Kıfer Yap'ta da durum buydu. Bazı köylülerin şeyhten ve saltanatından bahsediş biçimleri karşısında hayretler içinde kaldığımı anımsıyorum. Gerçi diyorlardı, şeyh memnuniyetle elini öptürmekte ve ara sıra sesli bir şamar patlatmaktaydı ama bu bedavadan atılmış bir şamar olmazdı. Ülkesinde adaleti dağıtan o olduğu için ve bütün anlaşmazlıklar, kardeş kavgaları, komşu kavgaları, karı koca kavgaları onun huzurunda halledildiğinden şeyh karar vermeden önce davacıları ve tanıkları dinler, taraflar uzlaşmak zorunda kalırlardı. Birisi inat edecek olsa efendinin şamarı işe son verirdi. Böyle bir cezaya az rastlanırdı. Olduğunda da köylüler haftalarca bunu konuşurlardı. Şamarın çıkarttığı ses 3 gün boyunca izi silinmeyen 5 parmak ayrıntısıyla anlatılırdı. Şamarı yiyenin yakınları onu ziyarete gelirdi. Odada çepeçevre otururlar, yastaymışçasına sessiz dururlardı. Sonra aralarından biri bundan yüksünmemek gerektiğini söylerdi. Babasından tokat yemeyen var mıydı? Zaten şeyh de böyle bilinmek isterdi. Ülkesindeki insanlara, hatta en yaşlı olanlara bile hitap ettiğinde "Yabne, oğlum" veya "Ya binte, kızım" derdi. Gizli bir bağla tebaasına bağlı olduğuna inanır, onların kendisine itaat etmeleri ve saygı duymaları, kendisinin de her koşulda onları korumak gerektiğini düşünürdü. 19. yüzyılın başlangıcında bile bu katı pederşahilik çoğu köylünün uymaya çalıştığı, hatta torunlarının özlemle sözünü ettikleri geçmiş çağların ilkel bir çocukluğu gibi gelirdi. İtiraf edeyim ki ben bile şeyhin bazı yönlerini keşfedince ona karşı daha hoşgörülü oldum. Çünkü bizim şeyh ayrıcalıklarına toz kondurmasa da çoğu derebeyi gibi görevlerini pazarlık konusu etmiyordu. Nitekim bütün köylüler topladıkları ürünün bir kısmını ona vermeye mecburdular ama bu ülkede, şatoda bir ekmek ve bir zeytin kalana kadar kimsenin aç kalmayacağını söylemeyi de adet haline getirmişti. Bunun boş laf olmadığını köylüler birkaç kez doğrulamak olanağını bulmuşlardı. Köylüler için şeyhin üstlerine karşı davranışları bir o kadar önem taşıyordu. Zaten onu bu denli iyi anımsamalarının nedeni de budur. Diğer derebeyler, emir ya da paşa yeni bir vergi istediklerinde tartışma zahmetine katlanmazlar, üsttekilerle kötü kişi olmaktansa halka yüklenmeyi yeğlerlerdi. Bizim şey hayır, o kavga ederdi, çırpınırdı. Dilekçe üzerine dilekçe gönderir, açlıktan, dondan, kıtlıktan, çekirgelerden söz eder, hatırı sayılır bahşişler verir ve bazen bir erteleme, bir vade, hatta bir bağışlanma sağlardı. Hazine görevlilerinin daha uysal derebeylerinden vergiyi aldıkları anlatılırdı. Bizim şey her zaman sonuç almazdı. Resmi görevliler vergi konusunda pazarlığa hiç yanaşmazlardı. O hiç değilse bunu denerdi ve köylüler bu yüzden ona minnet duyarlardı. Savaştaki davranışları da takdire değerdi. Eski bir geleneği öne sürerek adamlarının diğerleriyle aynı birliğe katılmalarında kendi bayrakları altında savaşma hakkını elde etmişti. En fazla 400 asker veren bir derebeylik için bu muazzam bir ayrıcalıktı. Köylüler için bu müthiş bir şeydi. Her birini adlarıyla tanıyan bir şeyhin kumandasında kardeşleri, kuzenleriyle savaşa gitmek ve yaralandıkları takdirde savaş alanında bırakılmayacaklarından emin olmak, ölmeleri halinde arkalarından ağlanılacağını ve cenazelerinin gereği gibi kaldırılacağını bilmek çok önemliydi. Bir deli paşayı memnun etmek için mezbahaya gönderilmeyeceklerinden de emindiler. Bu ayrıcalıktan şeyh kadar övünüyorlardı. Ama tabii bunu hak etmek gerekiyordu. Yapar görünmek ile yetinilmemeliydi. Kahramanca dövüşmek gerekiyordu. Ötekilerden çok daha cesurca ve kahramanca ve bütün dağda, bütün imparatorlukta örnek gösterilmeliydiler. Bu onların gururu, onların onuru ve aynı zamanda bu ayrıcalığı korumanın yoluydu. Bütün bu nedenlerden ötürü kıfer yaptı insanları kendi şeyhlerini ehveni şer olarak görüyorlardı. Hatta gerçek bir nimet olarak da görülecekti ama bir kusuru vardı ve bu kusuru yüzünden bazı köylülerin gözünde en soylu yönleri bile bir değer ifade etmiyordu. Yaşlı Cebrail gözleri parlayarak "Kadınlar" dedi. "Kadınlar." Şeyh hepsini çağırtır ve her akşam birini baştan çıkartırdı. Konuşmanın son kısmı masal da olsa, gerisi en azından işin esası bakımından yanlış değildi. Şeyh, tıpkı ataları gibi, tıpkı yeryüzünün tüm derebeyleri gibi, ülkesindeki bütün kadınların kendi malı olduğu inancındaydı. Evler gibi, tarlalar gibi, bağlar ve bahçeler gibi. Erkekler de öyle. Onun için de günlerden herhangi bir gün her birinden hakkını isteyebilirdi. Yalnız onu köyün içinde avının peşinde koşarken düşünmemeli. Hayır, işler öyle cereyan etmezdi. Arzusu neden ne fazla olursa olsun vakarından asla bir şey yitirmez, bir kocanın yokluğunda hırsız gibi gizlice kapıdan içeri süzülmeyi asla düşünmezdi. Öyle denilebilirse töreni kendi evinde düzenlerdi. Her erkek ayda bir kere de olsa şeyhin elini görmek üzere nasıl şatoya çıkmak zorundaysa, bütün kadınlar her gün günlük işlere yardım etmek üzere şatoya çıkmak zorundaydılar. Onların da bağlılıklarını göstermenin yolu buydu. Bazılarının özel marifetleri vardı. Eti havanda dövmek ya da hamuru incecik açmak gibi. Bir ziyafet hazırlamak gerektiğinde bütün marifetlerin bir arada gösterilmesi istenirdi. Aslında angaryanın bir başka biçimiydi. Ancak onlarca, yüzlerce kadın arasında paylaşıldığından o denli ağır gelmiyordu.